Ayrım 16, Kayıp Yaz 2015, Altan Öymen, sayfa 202. Evet, Ergenekon soruşturmaları ve davaları sırasındaki gelişmelerde rastlanan olumsuzlukların, hukuksuzlukların, çelişkilerin, o davaların sanıklarına ve ailelerine reva görülen haksızlıkların, insafsızlıkların örnekleri saymakla bitmez. Bunların bir kısmı o dönemin mağdurları ve gözlemcileri tarafından yayımlanan kitaplarda yer almıştır. Ama o konuda yazılması ve gelecek nesillere intikal ettirilmesi gereken pek çok şey var. Başta duruşmaların tutanakları olmak üzere. Tutanaklar o duruşmaları izleyen hukukçular tarafından açıklamalı bir şekilde hazırlanır ve yayımlanırsa çok faydalı olur. Bu dileğimi belirtirken o konudaki yayınlara bir katkıda bulunmak için ben de o günlerde Silivri duruşmalarından biriyle ilgili izlenimlerimi içeren bir yazımı bu kitaba da almak istiyorum. Yazının tarihi 17 Ekim 2010. Metni de şöyle. Ergenekon davası günlerinde bir duruşmadan notlar. Davanın adı Ergenekon davası. Aslında buna Ergenekon davalarından biri denilebilir. Çünkü bunların sayısı fazla. İddianamelere bakılırsa 1. Ergenekon, 2. Ergenekon, 3. Ergenekon diye giden bir dizi var. Bir de onları izleyen Kafes, Amirallere Suikast, Poyrazköy, Islak İmza, Balyoz diye değişik isimlerden oluşan bir başka dizi. Gerçi bunların bir kısmı zaman içinde birleştiriliyor ama birleştirmelerin bazısı kararlaşmış, uygulamaya konulmuş, bazılarının formaliteleri henüz tamamlanmamış. Bu bakımdan sayılarının kaç olduğu henüz kesin olarak söylenemiyor. Zaten bu süreç hala ucu açık bir süreç sayılıyor. Şimdiye kadarki gelişmesinin de gösterdiği gibi bir gün bakarsınız bir yeni dalga başlayabilir. Onun sonunda yeni bir iddianame ortaya çıkabilir. O iddianameye göre açılacak davanın da hangi davayla birleştirilebileceği yeni bir karar konusu olabilir. Bu açıdan durumu dağıtmak veya durumdaki dağınıklığa kapılmamak için bugün izleyeceğim davanın sınırları içinde kalayım. Bu 2. Ergenekon iddianamesi ile 3. Ergenekon iddianamesinin birleştirilmesi sonucunda 2. Ergenekon davası adını alan ve 33'ü tutuklu olmak üzere 108 sanığı bulunan dava. Sanıkları arasında Mustafa Balbay, Tuncay Özkan gibi gazeteci, Mustafa Özbek gibi sendikacı, Hasan Atilla Uğur gibi subay olanlar var. Günlerden Perşembe, geçen 7 Ekim günü iki arkadaşımla birlikte davanın duruşmasını izleyeceğim. Arkadaşlarımdan biri bu alanda en tecrübeli olanımız İsmail Saymaz. Radikal'deki haber ve yorumlarıyla, o arada İlhan Cihaner davası hakkındaki kitabıyla bu gibi davalardaki uzmanlığını kanıtlamış. Ayrıca o yayınları yüzünden bir rekoru var. Hakkında açılan davalarda istenen cezaların toplamı 84 yıl hapis. İkinci arkadaşım değerli ressamımız Şevket Yalaz. O da duruşmalarda fotoğraf çekme yasağını resim yoluyla telafi edebilmemiz için bizimle birlikte. O sabah Silivri yakınındaki hapishaneli lojmanlı adliye kampüsünün mahkeme binasına girdik. Kimliklerimizi ve cep telefonlarımızı verip duruşma salonuna geçtik. Salonun arka bölümünde basına ayrılan yerden duruşmayı izliyoruz. Girdik, büyük bir salon. Girdiğim yer salonun dinleyicilere ayrılan arka kısmı. O arka kısım hayli geniş. Basına ayrılan yer de orada, geçtik oturduk. Karşımızda ama 30-40 metre uzakta mahkeme heyetinin kürsüsü var, hayli yüksek. Hakimler yüzleri bize dönük olarak oturuyorlar ama mesafe fazla, yüzleri seçilmiyor. Hemen karşılarında sanıklar var. Sanıkların yüzleri zaten bize değil, hakimlere dönük. Onların enselerini görebiliyoruz. Ama söz alıp mikrofon önünde konuşurlarsa, hakimler kürsüsünün iki yanında bizim görmemiz için konulmuş iki büyük ekran var. Onları görüntülü olarak izleyebiliyoruz. Tabii bu benim 10 yıllar önce izlediğim duruşmalara göre büyük bir yenilik. Bu çağın teknolojisi devlet büyüklerinin veya büyük sivil toplum örgütlerinin toplantılarında kullanılır olduktan sonra bu gibi büyük davaların görüldüğü mahkeme salonlarına da yerleşmiş. Bu benim eski örgüt davalarıyla Silivri davası arasında görebildiğim şekil farklarından biri. Fotoğraf çekme yasağı, tutanak katiplerinin bilgisayarlılığı da eski davalara göre farklılık sayılır. Esasa gelince, o gün izlediğimiz duruşmanın gündeminde talepler vardı. Mahkeme hafta içindeki mesaisini o gün bitirecekti. Sanıklardan talepleri olanlar bunu ve gerekçesini açıklamak için söz alıyorlardı. Konuşmaların bir kısmını dinledik. Hepsinde tahliye talepleri vardı. Gerekçelerinin ortak paydası şuydu. Savcılık iddianamesinin kendileriyle ilgili bölümünde yer alan iddiaları kanıtlayacak deliller hala yoktu. Tutukluluklarının da hala devam etmesinin ise hiçbir hukuki nedeni yoktu. Burada üç sanığın konuşmalarını özetlerle verelim. Mustafa Balbay: İkinci yargılama yılının üçüncü yılına girmiş bulunuyoruz. Aynı zamanda da yedinci mevsimimizi doldurduk. Yeniden kışa gireceğiz. Kış demek soğuk demek. Yattığımız yerler soğuk. İçinde üç tabaka var. Üst kısmı soğuk. Orta kısımda cereyan var. Alt kısmı soğuk. Ama ne yapalım? Silivri hapishanesinin kapıları demirse biz çeliyiz, ödün vermeyeceğiz. Kitap yazıyorsak yazacağız. Biz vatanı şah damarımız olarak görüyoruz. Adalet Başkanı, Hanefi Avcı'nın iddiaları için delilsiz suçlama olmaz diyor. Peki bizim durumumuz ne? Delil nerede? Bu bir kitap da değil, burası bir mahkeme. Delil nerede? Ve bu mahkemede dava bir darbe davası. Görülüyor ki hakaret davası açmaktan daha kolay hale gelmiş darbe davası açmak. Rahmetli hukuk profesörü Faruk Erem'in bir sözü var. Diyor ki, suçluyu kazıyın altından insan çıkar. Söz bu ama siz bu sözü şu hale getirdiniz. İnsanı kazıyın altından suç çıkar. Suçla hiçbir ilgisi olmayanları şüpheli sayıp suçlu haline getirmeye çalışıyorsunuz. Sayın Başkan, bu dava çökmüştür. Biraz daha uzatırsanız sizin üzerinize çökecektir. Artık siz tartışma konusu haline geldiniz. Sizler yargılanıyorsunuz. Ergenekon terör örgütü diye bir şey yok. Bunu siz saptadınız. Böyle bir örgüt yok. 2009 yılının Ocak ayında siz böyle bir örgüt yok diye karar aldınız. Öyleyse nasıl oluyor da biz bu var olmayan örgütün üyesi oluyoruz? Tuncay Özkan: Benim suçum ne? Televizyona demişim ki Abdullah Öcalan'ı kullanmalıyız. Bu bir delilmiş. PKK'yı yönlendirmeye teşebbüs demekmiş. Ben hala aynı görüşteyim. Ama şimdi devlet aynı şeyi yapmıyor mu? Abdullah Öcalan'la çeşitli şekillerde temas etmiyor mu? Benim öyle demem, suç dediğini ise devlet yetkililerinin yaptığını, kuvvet komutanlarını tanıyormuşum. Ben 1980'den beri iş başında bulunan tüm kuvvet komutanlarını da tanıyorum. Başbakanları da, cumhurbaşkanlarını da. Bu suç mu? Ben gazeteciyim. Bu benim işimin gereği değil mi? CHP'yi ele geçirmek istiyormuşum. Böyle bir şey olamaz çünkü ben CHP üyesi değilim. Ama üye olsaydım da CHP'de bir mevkiye aday olup oraya geçmek isteseydim bu suç olur mu? Sayın Savcı, benim cebir ve şiddet yoluyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görevini yapmasını önleyeceğime, hükümeti yıkacağıma dair bir delil var mı? Varsa söyleyin Sayın Savcı. Telefon dinlemişler. Bana biri diyor ki, mitingimizi yayınlar mısınız? Ben tamam diyorum. Televizyoncuyum ben o sırada, televizyon sahibiyim. Bundan daha doğal bir şey olur mu? Bu suç mu? Beni suçlu bulacak hiçbir deliliniz olmadığı halde beni burada tutmaya devam ediyorsunuz. Devam edin, hiç bırakmayın. Ama o takdirde bu davanın bir siyasi dava olduğuna karar verin, bunu ilan edin. Yok, hukuk var diyorsanız, bu dava hukuka uygundur diyorsanız o zaman bana suçumu söyleyin. Henüz suçumun ne olduğuna karar verememişseniz, beni yargılamaya devam etmek istiyorsanız tutuksuz yargılayın. Talebim bu. Mustafa Özbek: Ben sendikacıyım, 38 yıl başkanlık yaptım. 1985 yılından beri devletin koruması altındaydım. Her gün her hareketimin şahidi var. Bir örgüt varsa ben de bunun üyesiysem bunun delili bulunamaz mı? Öyle bir delil hala ortada yok. Bir örgüt varsa başkanı nerede, yöneticileri nerede? Onlar yok. Ama ben 22 aydır buradayım. Hala bekliyorum. Suçumun ne olduğunu anlamak istiyorum. Yeter artık. Bizi niye bırakmıyorsunuz? Mahkeme başkanı 10 aydır tahliyeden yana oy kullanıyor. İki hakim reddediyor. Böyle şey olur mu? 10 aydır olur mu? Türk hukukuna milletin itimadını sarsmayın. Şunu görüyorum, mahkeme heyetini işaret ederek. Üçünüz de bundan rahatsızsınız. Benim babam 13 yıl bu memlekette askerlik yaptı. Mustafa Özbek bunu söylerken sesi daha da heyecanlı hale gelmişti. Başkan onu sakin olmaya davet etti. Özbek cevap verdi. Ne yapayım işte, heyecanlanıyorum, şekerim düşüyor. Konuşarak hiç olmasa deşarj oluyoruz. Şüphe varmış. Şüphenin bile bir delili olur. Var mı böyle bir şey? Olmadığına göre bırakın giderim. Ama derseniz ki bu kışı da burada geçireceksiniz. Bunun sonu ne olur? Koğuşlar soğuk, yatılmıyor. Yatacaksak suçumuzu söyleyin. Suçumun delilini söyleyin. Bizden delil aramayın. Bizde ne var ki, ne öğreneceksiniz? Sizden adalet istiyorum. Lütfen Sayın Başkan, başkanlığınızı yapın. Taleplerden sonra sıra ara kararına geldi. Sonuçta Türk Metal İşçileri Sendikası'nın eski başkanı 72 yaşındaki Mustafa Özbek ile özel harekatçı Ayhan Atabek ve Fahri Kepek tahliye edildi. Öteki tahliye talepleri reddedildi. Tutuklu sayısı 30'a indi. Yazı bu kadar. Burada o yazıya bir dilek ekleyeyim. Gerek o davanın, gerek daha önce değindiğim balyoz davasının ve o yıllardaki diğer toplu davaların dava dosyaları ile tutanakları ve duruşmalarda yaşananlarla ilgili yazılar, anlatımlar, çeşitli açılardan yapılacak araştırmaların, doktora tezlerinin ve diğer akademik çalışmaların konuları olmalıdır. Türkiye'de artık 200'e yakın üniversitenin hukuk fakültesi var. Söz konusu duruşmalarda bulunanların çoğu hayatta, bir kısmının anıları var. Bir kısmı istenirse yazılabilir veya anlatılabilir. Böyle davaların görüldüğü bir ülkenin hukuk fakülteleri, araştırma konuları arasında bunlara öncelik vermez de başka hangi konulara öncelik verir? Hukukun üstünlüğü, hakim teminatı, yargı bağımsızlığı, kuvvetler ayrılığı, insan hak ve özgürlükleri, kişi dokunulmazlığı, cezaların şahsiliği, adil yargılama hakkı. Hukuk denilince akla gelen ne kadar ilke varsa hepsiyle ilgili olumsuz uygulamaların örnekleri bu davalardadır. Ülkemizde bundan sonra yetişecek hukukçulara o olumsuzlukları önlemek gerektiği o örnekler üzerinden öğretilmelidir. Üstünlerin hukuku değil, hukukun üstünlüğü. Bütün bu anlattıklarım AKP iktidarı sözcülerinin kendi kullandıkları deyimle aldatılma yılları sayılan yıllar içinde oldu. AKP 2002'de ve 2007'de kazandığı seçim zaferlerinden sonra bir de 2010'da anayasa değişikliği zaferi kazandı. Anayasanın bazı maddelerini reforme etme iddiasıyla bir taslak hazırlandı. Taslak meclisten referanduma götürülecek şekilde çıktı. 24 ana maddesi vardı. Büyük kısmı kadınlara, çocuklara, özürlülere, şehit ve gazi ailelerine pozitif ayrımcılık yapılması, memurların toplu sözleşmelerinin bakanlar kuruluna değil hakem kuruluna götürülmesi, memurların disiplin cezalarının yargıya götürülmesi gibi toplumun belirli kesimlerinin çıkarlarına uygun maddelerdi. Ama taslağa yönelik eleştirilerde belirtilen görüş şuydu. O maddeler taslağın içine bonbon şekeri gibi sokulmuştu. Öteki maddeler demokratik hak ve özgürlükleri ve yargı bağımsızlığını zedeleyen çok tehlikeli maddelerdi. O tehlikeli maddelerdeki acı biber tadı bonbon şekeriyle hafifletilmek istenmişti. O eleştirilerin ne kadar haklı olduğu, yüksek mahkemelerle ilgili hükümler başta olmak üzere o acı biber gibi maddelerin kimlerin başına, o arada AKP'lilerin başına da ne gibi dertler açacağının görüldükten sonra anlaşılacaktı. Ama referandumdan önceki propaganda süresi içinde AKP sözcüleri o anayasa taslağının kabul edilmesinin ülkemize çağ atlatma gibi hızlı bir gelişme getireceğini ileri sürüyorlardı. Bütün şehirler taslağa evet oyu verilmesini talep eden afişlerle, dövizlerle donatılmıştı. Adalet mekanizması ile ilgili değişiklikleri savunmak için de şöyle bir özdeyiş üretilmişti: üstünlerin hukuku değil, hukukun üstünlüğü. Yani o zamana kadar hukuk sadece üstünlerin lehine çalışan bir mekanizmaymış da yeni anayasadan sonra hukukun üstünlüğünü sağlayacakmış gibi. Taslağı değerlendiren bazı sivil toplum kuruluşları ve üyeleri yetmez ama evet diye bir slogan benimsemişlerdi. Onlara göre taslakta eksikler vardı ama bazı maddeleri yararlıydı. O açıdan referandumda evet oyu vereceklerdi. Sonuçta şu oldu: 12 Eylül 2010 günü referanduma sunulan o taslak %57.88 oyla kabul edildi. Anayasa Mahkemesi ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun oluşması ile ilgili düzenlemelerde Cumhurbaşkanı ile hükümetin etkisini büyük ölçüde arttıran değişiklikler yapıldı. O değişikliklerin sonunda Ergenekon, balyoz gibi davalar ile iktidarca önem verilen daha birçok davanın, savcılarının ve hakimlerinin önemli bir bölümü hükümetin de değil, paralel yapının yandaşı olan hukukçular arasından seçilip tayin edilir oldu. O yapıyla uzlaşamayanların da görevlerinden uzaklaştırılmaları mümkün hale geldi. Zamanla o durumdan en fazla şikayet edenler de iktidar mensupları oldu. O durumu düzeltmek için anayasayla kurdurdukları o düzeni yasa çıkarma yoluyla yeniden değiştirmek istediler. O değişikliği yaptılar. Başka yasa değişikliklerini de yaptılar. Adalet mekanizmasındaki tayinler yeniden bir yazboz uygulamasına tabi tutuldu. Hala da tutuluyor. Asıl aldatılma 2016'da. Evet, iktidar sözcülerinin koyduğu adla aldatılma yılları 2010 yılında da sürüyordu. Çıkarılan anayasaya göre binlerce hakimin oy kullandığı seçimlere katılan adaylar belirli gruplaşmalar içindeydi. O gruplar listeler oluşturuyordu. Biri Adalet Bakanlığı Merkez Teşkilatı içindeki bir gruptu. Ama o grubun içinde de daha sonra paralelciler diye şüphelenilecek olan hakimler ve savcılar da vardı. Ama aldatılmanın daha nerelere kadar vardığı, asıl 2016 yılının 15 Temmuz'undaki darbe teşebbüsü sırasında anlaşılacaktı. Siyasi tartışmalarda bu kadar çok aldatılma nasıl mümkün oldu sorusu gündeme gelecekti. 2010 referandumundan sonra yaşanan seçim 2011 genel seçimiydi. AKP'nin oyları bir önceki, yani 2007'deki seçimde %46.58 iken 12 Haziran 2011'deki o seçimde %49.91'e yükseldi. Yani %50'ye çok yaklaştı. Meclisteki sandalye sayısı da 326 oldu. CHP'de %25.98 oy oranıyla 135 milletvekili çıkarmıştı. Seçimlere bağımsız adaylarla giren BDP'nin milletvekili sayısı da 36 olmuştu. Gezi olayları. 2013 yılındaki gezi olayları bu kitabın içine sığmaz. O konuyu esas alan kitaplarla anlatılabilir. O alanda epey yayın yapıldı. Emre Kongar'ın Gezi Direnişi Günlüğünden Ayşe Arman'ın Gezi'nin Güzel insanlarına kadar çok değerli kitaplar yayımlandı. Ama burada birkaç cümlelik bir şey söylemek gerekirse diyebilirim ki 2015 yazı nasıl vatandaşlarımızın büyük bir kısmı için bir kaçırılan fırsat sayılıp kayıp yaz adıyla anılabiliyorsa 2013'ün Mayıs ve Haziran'ındaki gezi olayları da vatandaşlarımızın gene büyük bir kısmının oy verdiği AKP içinde kaçırılan bir fırsattır, bir kayıp yazdır. Gezi hareketleri AKP de dahil hiçbir siyasi partiye karşı olan bir hareket değildi. Gündeminin başında da sadece demokrasi, özgürlükler, çevre ve barış sözcükleri vardı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Gezi'de olduğu için ona bir süre vekalet eden Başbakan Yardımcısı Bülent Arıç'ın denediği gibi Gezi'nin insanlarıyla demokratik bir diyalog zemini oluşturulabilseydi ülkemizde pek çok şey değişebilirdi, iyileşebilirdi. 2013 yılının sonunda ise 17 Aralık ve 25 Aralık olayları var. O olaylar üzerine de yapılan yayınlar, yazılan kitaplar çok. O olayla başlangıçta iktidar tarafından darbe girişimi olarak tanımlanmıştı. 2016'nın 15 Temmuz'unda öyle bir girişim gerçekten yapıldı ve 242 insanımızın şehit olmasına ve yüzlerce insanımızın yaralanmasına neden oldu. Darbeyle ve başta Fethullah Gülen olmak üzere darbenin failleri hakkındaki bilgilerle ilgili olarak da birçok kitap yayımlandı, yayımlanıyor. Biz burada asıl konumuza yeniden gelelim. 7 Haziran seçiminden sonra oluşan meclisteki durumu görelim. 3 muhalefet partisinin kaybettiği meclis başkanlığı seçiminden sonra hükümet konusunu görüşmeye başlayan siyasi partilerin temaslarını hatırlayalım. AKP'nin kısa tarihçesinin içinde bundan sonrasında, yani ikinci bölümde, daha önce değindiğimiz 30 Mart 2014 yerel seçimiyle 10 Ağustos 2014'teki Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Bu sayfada Tayyip Erdoğan'ın Pakistan dönüşü gelişi sırasında havaalanında karşılanışının resmi var. Resimde 4 tane hırsızlıkla suçlanan bakan da yer alıyor. Altyazısını okuyayım. 17 Aralık ve 25 Aralık darbe girişimi diye adlandırılan olayların ilk bölümünde hükümetin 4 bakanı Egemen Bağış, Muammer Güler, Erdoğan Bayraktar ve Zafer Çağlayan kamuoyunda geniş yankılar yapan yolsuzluk iddiaları karşısında kalmışlardı. O zamanki Başbakan Erdoğan o sırada bir Pakistan ziyareti yapmıştı. Yolculuğunu tamamladıktan sonra Ankara'ya dönüşünde Esenboğa Havaalanı'nda kendisini karşılayanlar arasında adı geçen bakanlar da vardı. Fotoğraf o karşılama anını yansıtıyor. Ertesi gün ise adı geçen bakanlardan üçü görevinden istifa yoluyla ayrılacaktı. Biri de Egemen Bağış görevden alınacaktı. 16. Ayrımın sonu. Sayfa 212.